Ayrım 13, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 114. Çöldeki grup kum tepeleri ardından güneşin doğmasını seyrediyordu. Gençler bir gece önce Bedevi'nin evine geldiklerinde bütün gece dışarıda kalacaklarını akıllarına bile getirmiş değillerdi. Bir ders daha dinleyeceklerini sanıyorlardı. Üzerlerine kalın bir şey almamışlardı ve çölde geceler Ağustos sonunda olmalarına rağmen soğuktu. Yattıkları yerde titriyorlar, herhalde meraktan çılgına dönmüş olan ailelerine ne anlatacaklarını düşünüyorlardı. ''Sokağa çıkma yasağına mı takıldın? Öyleyse neden telefon etmedin?'' ''Bozuktu, evet başka çare yoktu.'' Beş gençten üçü doğru bir seçim mi yaptıklarını düşünüyorlardı ama artık geri dönemeyecek kadar geçti. Bedevi kendilerine artık eylem görme zamanlarının geldiğini söylemiş ve evden çıkarıp iki sokak ötede park etmiş bir cipe götürmüştü. Kent dışına çıkmışlar, yoldan ayrılıp çöle girmişlerdi ve ondan sonra da kimseye rastlamamışlardı. Kumlar üzerinde güneye doğru 20 kilometre gittikten sonra Manageş petrol yataklarından batıya dış otoyola uzandığını sandıkları dar bir yola çıkmışlardı. Petrol bölgesinin Iraklıların elinde bulunduğunu ve ana yolların devriye dolu olduğunu biliyorlardı. Güneylerinde bir yerde 16 ordu ve cumhuriyet muhafızı tümeni Suudi Arabistan'a ve sayıları giderek artan Amerikalılara karşı mevzilenmiş bekliyorlardı. Hepsi de heyecanlıydı. Grubun üçü Bedevi'nin yanında yatmışlar, aydınlanan havada yolu gözetliyorlardı. Yol epey dardı. Gelen araçlar birbirlerini geçmek için çakıl taş döşeli kenara kaymak zorunda kalacaklardı. Yolun yarısında çivili bir kalas vardı. Bedevi bunu arabadan çıkarıp oraya yerleştirmiş, üstünü çuvallarla örtmüştü. Sonra elleriyle üzerine kum döktürtmüş, çölden rüzgarla gelmiş bir kum tepeciğine benzetmişti. Banka memuru ile hukuk öğrencisi gözcüydüler. İkisi de 100 metre ileride bir kum tepesinin üzerine yatmışlar, yaklaşacak araçları gözetliyorlardı. Aracın büyük bir Irak kamyonu ya da kamyonları olması durumunda belli bir işaret vermeleri söylenmişti. Saat 6'yı birkaç dakika geçe hukuk öğrencisi elini salladı. İşareti çok fazla demekti. Bedevi elindeki olta ipini çekti, kalas yoldan çekildi. 30 saniye sonra Iraklı askerlerle dolu iki kamyon geçip gitti. Bedevi yola koştu, kalası, çuvalı ve kumları yeniden yerleştirdi. Birkaç dakika sonra banka memuru el salladı. Bekledikleri işaretti bu. Otoyol tarafından petrol sahasına doğru bir kurmay arabası geliyordu. Sürücü yolda birikmiş kumun yanından dolaşmayı düşünmedi bile. Ön tekerleklerden biri çivili tahtaya değdi. Bu kadarı yeterliydi. Lastik patladı, çuval tekerleğe sarıldı ve araba şiddetle savruldu. Sürücü son anda direksiyona hakim oldu, arabayı düzeltti ve araba yarısı yolda yarısı dışında durdu. Yolun o kısmı kapanmıştı. Sürücü hemen önden, biri binbaşı, biri teğmen, iki subay arkadan fırladılar. Subaylar sürücüye bağırdılar. O da omuzlarını silkerek tekerleği gösterdi. Araba epey yan durduğu için altına krikonun girmesi olanaksızdı. Bedevi şaşkın şaşkın bakan öğrencilerine ''Burada bekleyin'' diye mırıldanıp kalktı. Kum tepesinden aşağı indi. Sağ omzu üzerindeki Bedevi battaniyesi sağ kolunu örtüyordu. Gülerek binbaşıyı selamladı. ''Selamün aleyküm Seydi binbaşı, bir sorun var galiba. Belki de ben size yardımcı olabilirim. Arkadaşlarım biraz ilerdeler.'' Binbaşı tabancasına uzanacakken vazgeçti, kaşlarını çatarak başını salladı. ''Aleyküm selam Bedevi, bu deve yavrusu arabamı yoldan çıkardı. Hemen geri çektiririm Seydi, kardeşlerimi çağırayım da.'' Bedevi'nin kolu kalktığında aralarında 1,5 metre kadar kalmıştı. Martin makineli tabanca ya da hafif makineli tüfek istediğinde Heckler ve Koch MP5 ya da mini Uzi istemişti. Ama Uzi, İsrail yapısı olduğu için Suudi Arabistan'da bulunamazdı, diğeri de yoktu. Bunun üzerine Kalaşnikov AK-47'ye razı olmuştu. Silahın kabzasını çıkarmış, 7.62'lik mermilerin burunlarını eğeleyerek kütleştirmişti. Merminin insanın bir yanından girip öteki yanından çıkmasını istemezdi. Sas usulü ateş etti. İki el durakla, iki el daha durak. Binbaşı kurşunu kalbinden yedi. AK'yı hafifçe sağa çevirmek Teğmen'in göğsüne isabet ettirmiş. Adam doğrulmakta olan sürücünün üzerine devrilmişti. O da kalktığı anda üçüncü el ateş onun da göğsünden girdi. Silah sesi kum tepeleri arasında yankılanmışsa da çöl ve yol bomboştu. Martin üç korkmuş öğrenciyi yanına çağırdı. İki erkeğe cesetleri arabaya yerleştirin, sürücü direksiyonun ardına, diğer ikisi arkaya dedi. Kıza ucu sivriltilmiş bir tornavida verdi. Benzin deposunu üç yerinden del. Sonra gözcülere baktı, herhangi bir aracın geldiğini işaret etmiyorlardı. Kıza eşarbını çıkarıp içine bir taş bağlamasını, sonra benzine bulamasını söyledi. Üç ceset arabaya yerleştirilince benzinle ıslanmış mendili yakıp depodan akan benzine doğru fırlattı. Şimdi koşun. Cipi park ettiği kum tepesinin ardına koştular. Çivili tahtayı yoldan almayı sadece bedevi düşünebildi. Kum tepesinin çevresinden dönerken araba ateş aldı ve alevler arasında kayboldu. Kuveyt'e şaşkın bir sessizlik içinde döndüler. Gençlerden üçü arkada, ikisi önde oturuyordu. Martin gördünüz mü diye sordu. Seyrettiniz mi?
Evet bedevi.
Ne diyorsunuz?
Çok çabuk oldu dedi Rana.
Bana çok uzun gibi geldi dedi bankacı.
Çabuk ve zalimceydi dedi Martin. Yolda ne kadar kaldık dersin?
Yarım saat mi?
6 dakika. Dehşete düştünüz mü?
Evet bedevi.
Güzel. İlk kez sadece psikopatlar dehşete düşmezler. Savaşa girdiğinizde bir yere kadar saklanabilirsiniz. Ondan sonra seçim hakkı yoktur. Ya siz ölürsünüz ya da o. Seçiminizi şimdi yapın bakalım. Ya savaşa gidersiniz ya derslerinize dönersiniz. Bir süre düşündüler. İlk konuşan Rana oldu.
Eğer ne yapabileceğimi gösterirsen ben savaşa giderim bedevi.
Ondan sonra gençler de başka bir karara varamazlardı.
Pekala ama size önce imha etmeyi, öldürmeyi ve sağ kalmayı öğreteceğim. 2 gün sonra şafakta sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz benim evimde. Yolda durdurulursanız doğal olun, dersinize giden öğrencilersiniz. Zaten bu doğrudur ama sadece dersiniz başkadır. Şimdi inmelisiniz artık, kente başka başka kamyonlarla giden.
Asfalt yola varmışlardı. Martin onlara büyük kamyonların duracakları ve otostop yapabilecekleri yeri gösterdi. Onlar gidince yine çöle döndü, gömdüğü telsizini çıkardı, 3 mil kadar ileri gidip uydu antenini açtı ve şifreli Motorola'sı ile Riyad'daki belirli bir evle konuştu. Pusudan bir saat sonra yanan otomobil devriyelerce bulundu. Cesetler en yakın hastane olan El Adan'a götürüldüler. Otopsiyi Amam albayının öfkeli bakışları altında yapan patolog, yanık etlerdeki kurşun deliklerini görmüştü. Kızları olan bir aile babasıydı. Irzına geçinen hasta bakıcıyı tanırdı. Üçüncü cesedi de örterek eldivenlerini çıkardı.
Kazadan sonra araba ateş alınca havasızlıktan boğulmuşlar dedi.
Albay homurdanarak çıkıp gitti. Bedevi gönüllüleriyle üçüncü buluşmasında onları arabasıyla kentin epey dışına, yalnız kalabilecekleri bir yere götürdü. 5 genç kumda piknik yaparlarmış gibi oturup öğretmenlerinin bir çuvaldan battaniyesi üzerine bir dizi garip nesne çıkarmasını seyrettiler. Martin hepsini tek tek tanıttı.
Plastik patlayıcı. Kullanması kolaydır.
Plastiği avucunda kil gibi yoğurmaya başlayınca çocukların yüzleri solmuştu. Babası tütüncü olan biri istek üzerine birkaç tane eski puro kutusu getirmişti.
Bedevi bu zaman kalemli bir fünyedir dedi. Tepedeki bu kelebek vidayı çevirdiniz mi cam bir asit tüpü kırılır. Asit bakır levhayı 60 saniye değer. Ondan sonra cıva patlayıcıyı patlatır. İyice bakın.
Martin sigara paketi boyunda bir parça Semtex alıp küçük puro kutusunun içine yerleştirdi. Fünyeyi kütlenin ortasına sapladı.
Şimdi kelebeği şöyle çevirdiniz mi bütün yapacağınız kutuyu kapatmak, kapalı kalması için çevresine bir lastik bantı geçirmektir. Şöyle, bunu sadece son anda yaparsınız.
Martin kutuyu ortalarına kuma yerleştirdi.
60 saniye sandığınızdan daha uzun bir süredir. Irak kamyonuna ya da aracına yürüyüp kutuyu atacak ve oradan uzaklaşacak zamanınız vardır. Daima yürüyün, sakın koşmayın. Koşan bir insan derhal bir uyarı olur. Bir köşe dönecek kadar zaman tanıyın kendinize. Patlamayı duyduktan sonra bile koşmayın, yürümeye devam edin. Gözünü saatinden ayırmamıştı, 30 saniye olmuştu.
Bedevi dedi bankacı.
Efendim?
O gerçek değil, değil mi?
Ne?
Yaptığın o bomba sahte değil mi?
45 saniye. Martin uzanıp kutuyu aldı. Yo, gerçektir. Ben aslında size 60 saniyenin ne kadar uzun olduğunu göstermek istemiştim. Bunlarla paniğe asla kapılmayın. Panik sizi öldürür. Üzerinize ateş ederler. Daima sakin olun. Martin hafif bir bilek hareketiyle pro kutusunu kumların üzerinden fırlattı. Kutu bir kum tepesinin ardına düştü, patladı. Bugünün sonunda bunları kendiniz yapabileceksiniz. Fünyeleri ve zaman kalemlerini bunların içinde taşıyacaksınız. Alüminyum bir pro kutusu aldı, fünyeyi pamuğa sarıp içine yerleştirdi, kapağını kapattı. Plastiği şöyle taşıyacaksınız. Martin bir sabun ambalajı aldı, bir miktar plastiği sabun biçimine sokup paket etti. Bir santim kadar bantla tutturdu. Pro kutularını kendiniz bulacaksınız. Havana tipi, büyükler değil, küçük boyda olanlar. Durdurulup üzerinizin aranması olasılığına karşılık yanınızda iki pro taşıyın. Bir Iraklı alüminyum tüpü kutuyu da sabunu almak isterse bırakın alsın. Martin güneş altında sabunu açıp proları boşaltarak bombayı hazırlamaları ve lastik bantı kutunun çevresine sarmaları 30 saniyeye inene kadar çalıştırdı. Bunu bir arabanın arkasında, bir kahvenin tuvaletinde, bir kapı içinde, geceleyin bir ağacın arkasında yapabilirsiniz. Önce hedefinizi seçin. Çevrede sağ kalacak mesafede asker olmadığından emin olun. Sonra kelebeği çevirin, kutuyu kapatın, lastiği çevresine geçirin, bombayı atıp oradan yürüyerek uzaklaşın. Kelebeği çevirdikten sonra ağır ağır 50'ye kadar sayın. Eğer 50'ye geldiğinizde kutu hala elinizdeyse mümkün olduğu kadar uzağa fırlatın. Bu işi çoğunlukla karanlıkta yapacağınızdan şimdi bunun eğitimini yapacağız. Gençlerin hepsinin tek tek gözlerini bağlattı ve bombayı yapmaya çalışmalarını seyretti. Öğleden sonra artık sadece el yordamıyla yapabiliyorlardı. Akşama doğru çuvaldan her birine 6 zaman kalemiyle 6 sabun yapacak kadar patlayıcı verdi. Tütüncünün oğlu gerekli kutuları ve tüpleri sağlayacaktı. Pamuğu, sabun ambalajını ve plastik bantları kendileri bulurlardı. Sonra hepsini toplayıp kente geri götürdü. Hilton Oteli'ndeki Amam karargahına Eylül boyunca Iraklı askerlere ve askeri malzemeye giderek artan saldırılar hakkında raporlar gelmeye başlamıştı. Albay Sabavi çaresiz kaldıkça daha çok hırslanıyordu. Böyle bir şey olmaması gerekirdi. Kendisine kuvvetlilerin bir gürültü çıkarmayacak korkak insanlar oldukları söylenmişti. Bağdat yöntemlerini gördüler mi ondan sonra denileni yapacaklardı. Ama durum hiç de öyle değildi. Aslında pek çok direniş hareketi vardı ve bunların çoğu eşgüdümsüz ve rastgeleydi. Şii Rumaitiye mahallesinde Iraklı askerler kayboluyorlardı. Şii Müslümanlar İran-Irak savaşında yüz binlerce Şii'nin öldürülmüş olmasından dolayı Iraklılardan nefret ediyorlardı. Mahalleyi oluşturan labirent gibi sokaklara giren Iraklı askerlerin boğazları kesiliyor ve cesetleri lağımlara atılıyordu. Onları bir daha gören olmuyordu. Sünniler arasında direniş Iraklıların pek girmedikleri camilerde yoğunlaşmıştı. Burada haberler iletiliyor, silahlar el değiştiriyor, saldırılar planlanıyordu. Eşgüdümlü direniş, kuvvetli ayağından, kültürlü ve zengin insanlardan geliyordu. Bay El Halife direnişin bankeri olmuştu. Kendi parasıyla kuvvetlilere yiyecek sağlıyor, yemek paketlerinde dışarıdan getirilmiş başka maddeler de bulunuyordu. Örgütün beşi, bir tür pasif direniş olan 6 hedefi vardı. Biri belgeydi. Her direnişçiye İçişleri Bakanlığındaki direnişçilerle sağlanan belgeler veriliyordu. İkincisi istihbarattı. Koalisyon ortaklarının Riyad'daki karargahlarına Irakların asker hareketleri, silah güçleri, kıyı takimatları ve roket atarlarının yerleri konusunda bilgiler iletiliyordu.
Üçüncü bir kol su, elektrik, itfaiye ve sağlık gibi hizmetlerin aksamamasına çalışıyordu. Son olarak da Irak petrol vanalarını açıp denizi kirletmeye başladığında Kuveytli petrol mühendisleri Amerikalı bombardıman pilotlarına akışı kesmek için hangi vanaları bombalamaları gerektiğini söylemişlerdi. Suudi Arabistan'dan bir cipin benzin deposu içinde bir uydu telefon sistemi getirtilmişti. Bu Martin'inki gibi şifreli değilse de sürekli oradan oraya götürülerek Iraklılardan saklanıyor ve Riyad'a iletilecek bir haber olduğunda kullanılıyordu. İşgal süresince yaşlı bir amatör radyocu da Colorado'da başka bir amatöre 7000 mesaj iletmiş ve bunlar Dışişleri Bakanlığı'na verilmişti. Sonra da ilk gün Savunma Bakanlığı'ndan kaçanlardan biri olan Kuveytli bir yarbayın yönetiminde bir de aktif direniş vardı. Yarbayın Fuat adında bir oğlu olduğu için kod adı Ebu Fuat, yani Fuat'ın babasıydı. Saddam Hüseyin kukla hükümet kurmaya çalışmaktan vazgeçmiş, üvey kardeşi Ali Hasan Macidi genel vali atamıştı. Direniş sadece bir oyun değildi. Yer altında küçük ama gayet pis bir savaş başlamıştı. Amam karşılık olarak Katma Spor Merkezi ve Kadisiye Stadyumu'nda iki sorgu merkezi kurarak karşılık verdi. Burada Amam Başkanı Ömer Katip'in Bağdat'taki cezaevinden getirtilen yöntemleri yaygın olarak kullanıldı. Kurtuluştan önce 500 Kuveytli ölmüştü. Bunlardan 250'si uzun işkencelerden sonra idam edilmişlerdi. Karşı istihbarat şefi Hasan Rahmani Hilton Oteli'ndeki masası başında oturmuş, oradaki kadrosu tarafından hazırlanan raporları okuyordu. Bağdat'taki görevinden kısa bir ziyaret için gelmişti. Okudukları çok can sıkıcıydı. Issız yollardaki Irak karakollarına, nöbetçi kulübelerine, araçlarına ve barikatlarına yapılan saldırılarda bir artış vardı. Bu aslında Amam'ın sorunuydu. Yerel direniş onların sorumluluğundaydı. Ve Rahmani'ye göre o zalim katip işi berbat etmekteydi. Rahmani, Irak istihbaratındaki rakibinin bu kadar tutkun olduğu işkenceden hoşlanmazdı. Kendisi sabırlı dedektiflik çalışmasını kurnazlığı yeğlerse de bunca yıldır reisi iktidarda tutan şeyin sadece ve sadece terör olduğunu kabul etmek zorundaydı. Tikrit sokaklarından gelen o sapkın psikopatın tüm eğitimine rağmen kendisini korkuttuğunu kabul etmek zorundaydı. Saddam Kuveyt'in iç istihbaratını kendisine vermesi için iknaya çalışmış ama aldığı yanıt kesin bir hayır olmuştu. Dışişleri Bakanı Tarık Aziz bunun bir ilke sorunu olduğunu anlatmıştı. Rahmani'nin görevi devleti yabancı kaynakların casusluk ve sabotajından korumaktı. Reis Kuveyt'in yabancı bir ülke olduğunu kabul edemezdi. Orası Irak'ın 19. eyaletiydi. Bu nedenle disiplini sağlamak Ömer Katib'in göreviydi. Rahmani o sabah Hilton Oteli'ndeki raporları okurken görevin kendisine düşmediğine pek memnundu. Bu bir karabasanlı ve tahmin ettiği gibi Saddam Hüseyin kartlarını ısrarla yanlış oynamıştı. Saldırıya karşı insan kalkanlar olarak batılı rehineler almak tam bir felakete dönüşüyordu. Saddam güneye doğru yoluna devam edip Suudi petrol sahasını ele geçirmek ve kralı toplantı masasına oturtmak fırsatını kaybetmişti. Ve şimdi de sahneye Amerikalılar dolmaktaydı. Kuveyt'i yutma çabaları başarısız kalıyordu ve bir aya kadar kuzey sınırındaki Amerikan kalkanıyla Suudi Arabistan aşılmaz olacaktı. Saddam Hüseyin ne küçük düşmeden Kuveyt'ten çıkabilirdi ne de saldırıldığı takdirde daha büyük bir küçük düşmeyle karşılaşmadan orada kalabilirdi. Ancak reisin çevresindeki hava sanki kendi lehine bir şeyler olacak gibiydi. Adam ne bekliyordu ki? Allah mı gökten uzanıp düşmanlarının suratlarına bir tokat savuracaktı? Rahmani yerinden kalkıp pencereye yürüdü. Düşünürken gezinmekten hoşlanırdı. Pencereden aşağı baktı. Bir zamanların parıl parıl marinası şimdi bir çöplüğe dönüşmüştü. Masası üzerindeki raporlarda kendisini rahatsız eden bir şey vardı. Dönüp tekrar okudu. Evet, garip bir şey. Iraklılara yapılan saldırıların bazıları tüfek ve tabancalarla, diğerleri de TNT'den yapılmış bombalarlaydı. Ama bir kısmında da plastik patlayıcının kullanıldığı açıkça görülüyordu. Kuveyt'in hiç plastik patlayıcısı olmamıştı. Özellikle de Semtex H.
O halde bunu kim kullanıyordu ve nereden alınmıştı?
Sonra telsiz raporlarında şifreli bir vericinin çölde sürekli yer değiştirdiğini, değişik zamanlarda yayın yaptığını, 10-15 dakika anlaşılmaz bir şifreyle konuşup sustuğu bildiriliyordu. Sonra da garip bir bedeviden söz ediliyordu. Kah görünüp kah kaybolan ama ardında hep yıkım bırakan biri. İki ağır yaralı asker ölmeden önce uzun boylu, kendinden emin görünüşlü, kırmızı beyaz kareli kefiyeli bir adam gördüklerini anlatmışlardı. İşkence gören iki kuvvetli bu görünmeyen bedevinin efsanesinden söz etmişler ama kendisini hiç görmediklerini iddia etmişlerdi. Sabavi'nin adamları tutukluları ikna için işkenceyi arttırmışlardı. Tutuklular ise acıyı azaltmak için her şeyi uydururlardı. Hasan Rahmani düşündükçe ortada yabancı birinin olduğuna inanıyordu ve bu da kendi yetki alanına girerdi. Plastik patlayıcılardan ve şifreli vericilerden haberi olan bir bedevi olacağına inanmıyordu. Bunların her ikisi de aynı insansa. Bir iki bombacı yetiştirmiş olabilirdi ama saldırıların çoğunu da kendisi yapıyor gibi görünüyordu. Kentte ve çölde dolaşan her bedeviyi tutuklamak olanaksızdı. Bu Amam'ın yöntemiydi. Ama bu gidişle onlar daha yıllarca tırnak söker ve bir yere varamazlardı. Rahmani için sorunun üç çözümü vardı. Adamın saldırılarından biri sırasında yakalanması. Ama bu çok büyük bir rastlantı olurdu ve hiç gerçekleşmeyebilirdi. Kuveytli yardımcılarından birini ele geçirip adamın izini bulmak. Ya da çölde telsizi başında suçüstü yakalamak. Rahmani sonuncusunda karar kıldı. Irak'tan en iyi telsiz arama ekiplerinden birkaçını getirip çeşitli yerlere yerleştirecek ve üçgenleme yöntemiyle yayının yerini bulacaktı. Her an harekete geçmek için bir askeri helikopterle bir özel kuvvetler ekibine de ihtiyacı olacaktı. Bağdat'a döner dönmez bu işe bakmaya karar verdi.
13. ayrının sonu. Sayfa 123.